Ayrım 10. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 106. Maun, kucağında tutak, yavaş yavaş yelin yıktığı kestanenin gövdesine oturdu. Börkünün üstünden tutağın başını okşadı. Sevecenliği, saçının diplerinde tutuşan bir alaz ırmağı oldu. Başından yüreğine aktı, göğsü kabardı tutağın. Gövdesi şişti, başı ağırlaştı, kendiliğinden Maun'un geniş gövdesine düştü. Bir süre ısılarını kaynaştırdılar, kokularını soludular. Maun Bap, niteliğiyle niceliğini hiç bilmediği özel bir duygu selinde boğula yazdı. O, aklı ereli, kendinin dışında yaşamaya alışmıştı. Herkes için düşünmek, herkes için çalışmak ve herkesle paylaşmanın doyumsuz mutluluğunu bilirdi. Her derde çare aramayı, her yaraya merhem çalmayı, her bereye yakı vurmayı, herkesle kıvanıp tasalanmayı, herkesle yar dudağından gayrı her şeyi paylaşmayı ve herkesi kendisi kadar sevmeyi, herkesçe sevilmeyi de bilirdi. Bir çocuğun baba özleminin bu kadar yakın, bu kadar sıcak ve bu kadar etkin olduğunu öğrenme fırsatı bulamamıştı. Neyi nasıl yapması gerektiğini unuttu. Gözlerinden damlayan yaş, bıyıklarının ucundan kırktığı sakallarına yol bulurken burnunu çekti. Tutak o zaman başını kaldırdı. Gözleri Mao'nun ıslak gözleriyle buluştu. Çocuk duyargaları sevgi selini hemen kaptı. Düşünün okyanuslarına katarak yeryüzünü kapladı. Daha sıkı sarılırken, "Babam gitti," dedi acınmasız bir sadelikle. "Sen gitme." "Gitmem," dedi anında Maun. "Siz git diyene gitmem." Yeniden burnunu çekerek tutağı at biner gibi tomruğun üstüne yerleştirdi. Elinin tersiyle gözlerini sildikten sonra ok gibi doğrulurken balta elinde bitti. "Ben budakları ayırayım. Sürümesi kolay olur," diyerek dalların üstüne yürüdü. Tutak gözlerine inanamadı. Sol kolu omzuna asılmış, bitik kesesi gibi duruyordu. Ama baltayla uzayan sağ kolu dört nala koşan at hızında gidip geliyor, her vuruşunda kalın dallardan biri biçilmiş başak gibi gövdenin yanına kaykılıveriyordu. Anasının her odun toplarken yinelediği, "Ah baban olmalıydı, böyle yamru yumru kırık dal mı toplardık?" Baltasını biler, ormana girer, baltalık ağaç nice kalın, nice uzun, nice ağır olsun doğrar, yığar, taşırdı. Balta onun elinde Zülfikar. O, Hayber Kalesi'ni zapt eyleyen Ali'yi Murtaza olurdu. Sözü bir ezber kalıbı gibi aklından geçti. Keskin balta, her inişte tomruğun kuru dallarından biri kopuyor, her savuruşta kalçalarından bedenine bir yürük atın sarsıntısı sıvaşıyordu. "Bu da tıpkı babam gibi," diye geçirdi. "Ne kadar eğlenceli." Babasının gittiği ilk günlerde, anası her akşam onu koynuna alır, teninin süt kokan ılımına sarar, karanfil kokulu soluğunu yüzünde dolaştıra dolaştıra masallarla uyuturdu. "Büyümek iyi değil," dedi kendi kendine. "İş var, değiş tokuş var, Brahmanla pazarlık olasız, evdeki naz göğe çekildi, anaya yardım zorunlu. Olmasa bile her işini kendin göreceksin. Oysa daha dün her işimi anam görürdü. Onunla da odun toplardık. Balta babam gideli küflenmişti. Orman dal dolu. Yel kırmış, hayvan kanırtmış. Toplar yüklenirdi anacığım. Toplarken ben de yardım ederdim. Yan yana yıkardık eyvana. Oysa Maun Bap bileği taşını iki dizinin arasına kıstırıp tek eliyle baltayı biledi. Tek koluyla düşmüş ağaca yükleniyor. Bu koca kütük ormanın ortasından nasıl taşınır demiyor. Kestiği onca dal bize bir kış yeter. O gözünü kütüğe dikmiş. Acaba babam da mı böyleydi sorusuyla derin bir umarsızlık kuyusuna düştü. Birden gözleri yaşardı. Mao'nun bütün dikkati budaklarda sanıyordu. Gözünü silemeden baltayı bırakıp yanına oturunca şaşırdı. "Bir yerin mi acıdı?" kaygısıyla baştan ayağa süzdü Maun. "Yok," dedi burnunu çekerek. "Baltayı en son babam dal keserken görmüştüm." "Baba yerini tutamam, tutak oğlan," acınmasıyla yanaklarını okşadı. "O, aklın başında kalıp yüreğin göğsünde attıkça kutsal. Ne oralardaki çekilip alınabilir, ne eşleşip bütünleşilebilir. Yüksünmez bağışlarsan yoldaşlığınla onurlanırım." Zaten öyle değil misin? Sorusu istemeden ağzından çıkmış gibi dudaklarını yumdu. Hemen kolunu boynuna doladı. Maun yaşaran gözlerini gizleme gereği duymadan sağ ol diye sarıldı tutağa. Bakarsın iyi bir yoldaş oğula babadan, babaya oğuldan öte yarar. Sözlerinin ardından baltayı kaptı. Yeniden budamaya girişti. Dallar ayrıştıkça tomruğun boyu uzadı. Maun uzaklaştıkça tutak zıplaya sürüne yaklaştı. Yeni bir oyun bulmanın coşkusunda gereğinden fazla yanaşmış olmalı, Maun baltayı bıraktı, soluğun arasından ''Az biraz uzak dur'' diye uyardı. ''Balta keskin, kayar mayar.'' Tutak bu kez geri geri kaydı, gözlerinde beğeni kıvılcımlarıyla dikilen Maun ''Böyle iyi, alkış'' dedi. Söz dinleyen tez öğrenir. Uzaktan bak, kolay öğreniyor, tez büyüyorsun. Yakında bu iş büsbütün üstüne kalacak. Anan yakacak derdinden sayende kurtulur, deyince, tutak gözlerinde kaygının bütün soru işaretleriyle zıpladı. Gidecek misin? Az önce kal demedin mi? Dedim, sen gitmem dedin. Daha ne? Sen varsan iş bana neden kalıyor? Ah, bizim saf ve duru çocukluğumuz, diye güldü Maun. Böyle bir soru aklımızdan bile geçmezdi. Zamane yaman. Zamane çok şey biliyor ve el kadar bebe kişiyi açmaza düşürüyor dedikten sonra yeniden tutağın başını okşayarak ben şimdilik varım. Yarın öbür gün olmadığımda neyleyeceksin? Babam da böyle derdi. Minnacıktım gitti. Bu kadar oldum gelmedi. Onun aynı dediğine göre sen de onun gibi gidecek misin? Gitmeyeyim mi? Babam gelene gitme. Olur. Yaşasın diye yerinden fırladı tutak. Varıp anama muştulayayım. Maun işe yarar tek eliyle tutağı yakaladı. Dur deli oğlan, kaçmaya acelen ne? Hani yardım edecektin derken gözlerinde tanımsız bir hüzün yandı, söndü. Tutak verdiği sözü anımsayarak kösülünce, öyle her sözde ayaklanma olur mu? İşimiz çok. Koca tomruğu korudan çıkaracağız. Kestiğimiz kalın dalları yanına yığacağız. Sonra hepsini doğrayıp odun edeceğiz. Kucak kucak eve taşıyacağız. İş bitene muştu aklında kalırsa dersin. Kalır dedi güvenle, göğsünü şişirip yepeşleyerek. Ben hiçbir şeyi unutmam. Madem öyle buyuruyorsun, yapacağımı söyle. Budadığım dallardan sürebildiğini açıklığa yığmaya başlarsan işimiz yarılanır. Tutak işe yarama kıvancıyla zıpladı. Kollarını kanat eğleyip kütüğün üstünde hünerbaz misali sekti. Dengesini yitirmek üzereyken atladı. Kesin bir özgüvenle kalın dallardan birini yakaladı. Kaldırdı, kalkmadı. Çekti, sürüklenmedi. Kucaklamaya davrandığı an Maun, onu bırak diyerek ince bir dalı eline tutuşturdu. Bunu götür. Tutak dalı çeker çekmez yaprak hışırtısı, sürtünme çıtırtısıyla kıvandı. Biraz uzaklaşınca iki çatal arasına ata biner gibi bindi. Bir eliyle dalı tutarken ötekini kamçı yerine kullanarak koştu. Koru çıkışındaki açıklığa varınca dalı bıraktı. Döndüğünde geldiği yolu yitirdi. Saklambaç ebesi gibi sağa sola bakındı. Maun görünmüyordu. Yönünü balta sesine ayarladı. Bir koşu yaklaşınca güveni arttı. Maun bab onun yokluğunda sürebileceği dalları üst üste yığmıştı. Birkaç kez gidip gelince yolu belledi. Açıklık günlük güneşlik ama koruya ulu ağaçlardan karanlık yağmak üzereydi. Maun budamayı bitirdi. Baltayı tutağın eline tutuşturdu. Dalın çatalını çocuğun şaşkın bakışlarıyla birlikte işlevsiz koluna geçirdi. Sağ eliyle daha kalın bir dalı yakaladı. Açıklığa doğru sürmeye başladı. Tutak yeni bir oyun bulmuştu. Sürüklenen dallar ağaçlara takıldıkça kurtarıyor, her kurtarışında işi kolaylanan Maun sevgiyle gülümsüyor, bu da tutağın dala tüneme hevesini unutturuyordu. Açıklığa geldiklerinde baltayı elinden aldı. Sürüklenirken yaprakları sıyrılan kalın dalın gövdesine çocuğun sökemeyeceği biçimde sapladı. Sen burada yakacağımızı bekle. Gerisini ben taşırım diyerek ormana daldı. Birkaç kez gidip geldiğinde tutağın canı sıkıldı. Hemen Maun'a katıldı. Dönüşte epeyce yardım ettiğinden otur demedi. Kaç kez gidip geldiklerini bilmiyor. Akşam sanki dağdan koyağa yürürmüş gibi inerken budakları bitirmişlerdi. Maun tutağın başını okşadı. Alkış sana. Yardımın olmasa mümkünü yok taşıyamazdım dedikten sonra sırtını yepeşleyerek en zoru en sona bıraktık. Davran bakalım yiğit. Asıl yardım şimdi gerekiyor sözleriyle koruya yürüdü. Tutak badi badi koşarak yanında ilerledi. Gün ışığı koru karanlığını alaca belece savururken kütüğün başına geldiler. Maun önce kalın kök yanını yokladı, itti, çekti, oynattıktan sonra baş tarafa geçti. Elini beline dayayarak bir kütüğe, bir ağaçların aralığına baka baka dua eder gibi bir şeyler mırıldandı. Sonra kalın kök yanına yürüyerek hafifçe kaldırdı. Boyun damarları kabardı, dudakları büzüldü. Ağır ağır çekmeye başladı. Tutak hemen yardıma koştu. Daha değil diye durdurdu Maun. Önce bir çevireyim, sonra. Bir süre çektikten sonra yavaş yavaş ağaç aralığına dönmeye başladı. Kütük ağaçlardan birine takılınca durakladı. Nefeslendi, bir iki sarsalayarak kılıcına getirdi. Yarısına kadar çekti. İnce uca yapışarak ite ite çevirdi. Bu kez o ucundan çekerek boylu boyunca aralığa uzattı. Derin derin soluklanarak. Kolayı burada yarıp taşımak ya, çok sefer eyleriz. Git gel bıkkınlık verir. Açıklığa çekebilirsek ben yararken sen taşırsın. Anam da yardım eder dedi hemen tutak. Etmez mi? Eder elbet sözleriyle kütüğe yüklendi. Tek eliyle kaldırabildiği kadar yükselttikten sonra çömeldi. Yardım et deyince tutak yapması gerekeni bilemedi. Olduğu yerde sallanarak anlamsız anlamsız ona baktı. Bakışlarına gülümserken yüzü açıldı, kalın dudakları sakallarının arasında yayıldı. Gözlerine çakılan tutağın gözlerini usul usul işlevsiz koluna kaydırarak ''Tut şu çolağı, tomruğun altından geçir bakalım, biraz işe yarasın.'' alayıyla güldü. Tutak denileni yapınca doğruldu, kütük de onunla birlikte yükseldi. Biraz eğilerek bedenini sol, kütüğü sağ yanına aldı. Sağlam koluyla sıkıca sarıp ilerledi. Kütük ardı sıra gazalları uçuşturarak yürüyünce ''Bak gördün mü?'' gülümsemesiyle tutağı okşadı. Kişi kullanmasını öğrenince her organ işe yaramakta. Sağlam kol kütüğü aynı yükseklikte tutamaz. Çalkalandıkça bir yerlere takılır. Bizi zorlardı. Şimdi yağ gibi kaymakta. Kaymasa neylerdik? Alkış tutak beğenisiyle hem soluk soluğa sürüyor hem tutağa laf yetiştiriyordu. Her bir şeyin gizini öğrenmek, gizemine ulaşmaktır. Bazıları merakı kınar. Aldırma. Şu yeryüzünde öğrenmekten daha doğru, daha iyi ve güzel bir şey yoktur. Bilgi senin hiç işine yaramasa da yarayacağını bulur. Öğrenme isteğini hiç yitirme, e mi, tutak yoldaş? Madem sordun, aklında olsun. Şu tomruğu bu kolaylıkla sürüyemeseydik, sana çok iş düşecekti. Yapardım ama ne? Dinlenme olanağı doğmuştu, durakladı. Sonra kolunu işaret ederek çöndü. Hele şunu az kovat da kırıp yarmadan tomruğu indirelim. Tutak hemen yana geçti, sol kolu çekiştirerek ağacın altından kurtardı. Maun dizinin üstündeki ağırlığı yere indirdikten sonra üstüne oturdu. Tutak yanına çöreklenir çöreklenmez bir yandan anlatmaya, bir yandan tanımlamaya girişti. 4-5 derken durakladı, gözüyle tomruğu ölçtü. Yok, 6-7 tane. Eninin iki yanından az biraz taşıyacak boyda düzgün kütük kesecektik. Kağnı tekeri gibi tomruğun altına yatıracaktık. Sonra ben arkadan itecek, ilerledikçe taşan kütüğü kaptığın gibi en öne yerleştirecektin. Böylece kağnı hızında çok daha fazla zaman yitirecek ama çok fazla zorlanmadan taşıyacaktık. Sen ne çok şey biliyorsun dedi büyük bir beğeniyle tutak. İnsan gereksinimiyle öğreniyor. Biraz aklı varsa unutmuyor. Ben hiç unutmam. Bildiklerini bana da öğretir misin? Elbette. Gerekmese de öğret. Madem gerekeni bulur, aklımda kalsın. Anladım. Tapınak sana boşuna güvenmiyor deyince atıldı tutak. Güvenmiyorlardı. Küçüksün dediler. Baban gibi yapamazsın. Tez büyürüm dedim. Ağır kaldıramazsın dediler. Sınayın dedim. Götürdüklerimi tek tek ölçüp tarttılar. Tamam dediler. Çok bir iyi olmuş. Böyle bir tanışlık kolay ele geçmez. Gider gelirken dersliğe girmeye çalış. Okuma yazmayı öğren. O zaman salt sözden değil, yazıdan da bilgi çıkarırsın. Eski otacılarla kamların, eski bilginlerle bilgelerin birikimlerinden yararlanır. Sözle eylemden öğrendiğini daha da geliştirir. Bilim deryasına bir damla da sen katarsın. Lokman Hekim, dünyada insan için bilimden iyi yoldaş olmaz buyurur. Bilim hazineye yeğdir diye sürdürür. Neden mi? Yanıtı onda. Çünkü sen hazineyi korumakla yükümlüsün. Oysa bilim seni korur. Öyle olunca da bilgi ummandır tutakcan. İster uçağa bin, kürek çek, ister soyun balık misali yüz, sonunu bulamazsın. O yüzden neyi nereden nasıl bulacağını öğrenmezsen içinde boğulursun, dediği an çocuğun gözlerindeki tutkuyu ayırdı. Ağzını açmış, sanki sözcükleri içiyordu. Aradığını bulmuş gibi sevindi. Dersten azat olduğunda rastlaşır, yorgun da değilsen bitki dermeye gideriz diye konuyu eyleme döktü. Otları, kökleri, yaprak ve kabukları tanır, neyin neye yaradığını bilir, hangi karışımın hangi sayrılığı sağlattığını öğrenirsin. Bilesin ki bilene bildiği yetmez. Yetene kendi bilgisi de ya kor geçer ya düğüm olur beynine çöreklenir. Artırıp çoğaltmadıkça erinç bulamaz. Bilim de doğa gibi, bitki gibi, tüm varlık gibidir. Yetinirsen kurur, çabalarsan tohumlanır, filizlenir, gelişir. Nefesini yokladı, henüz düzene girmemişti. Bak, bilgiyle emek ve çaba şu öyküde ne güzel buluşuyor. Sözleriyle bir süre susup merakını iyice kışkırttıktan sonra iyice kocamış, söylenceye göre 90 yaşında bir adam kanter içinde iki büklüm çukur açıyor. Habire koz fidesi dikiyormuş. Avdan dönmekte olan Sasani egemeni Nuşirevan, adamı ve diktiğini görünce duraklamış. Belli ki gördüğüne bir anlam verememiş. Bir süre dikkatle adamın çabasına baktıktan sonra dayanamayıp, "Hey ihtiyar!" diye seslenmiş. "O diktiğin nedir?" Adam başını işinden kaldırmadan yanıtlamış. "Koz. Bilirsin ceviz en erken 20 yıl sonra ürün verir." Nuşirevan bu kez, "Hey akılsız! Meyvesini yiyemeyeceğin ağacın niye dikersin?" deyince adam yine duraksamadan, "Biz atalarımızın diktiğinin meyvesini yedik. Bizim diktiğimizi de sonrakiler yer." demiş, çıkmış. Yanıtı egemenin pek hoşuna gitmiş. "Sen daha öğrenmemişsindir. Egemenin öfkesine neden olan zulme uğramasın yazılı değil. Belki derste ya da oyunda duymuşsundur. 40 katırla 40 satır deyiminin anlamını bilir misin?" Tutak öyküyü merak ediyordu. Başını olumsuz anlamda salladı. Egemen birine öfkelendiğinde ya 40 satırla doğranması ya 40 katıra bağlanıp ayrı yönlere kamçılanmasını buyurur. Her iki durumda paralanmaktır. Ama hoşuna gider söz söyleyip iş yapan mutlaka ödüllendirilir. Biraz daha büyü, egemenler hakkındaki güzellemeleri birlikte okuruz. Kişi hoşluğa tutkundur tutak olan. Bizim gibilerin hoşuna giden söz ya da erdem gönül borcu kazandırır. Neden dersen kesemizdeki bize yetmez. Ama insanların üstüne taht kuranın hazinesi yüklüdür. Biraz da eli açıksa, şaklabanlarla yağdanlıklar oğul çıkarır. Eh, Nuşirevan, eli açık egemenlerin en ünlülerinden biri. Hazinedarına hemen bir kese altın vermesini buyurmuş. Adam altınları alınca, evirip çevirerek, işe bakın demiş. Ben torunlarım için koz dikiyorum, meyvesi avucuma düşüyor. Bu söz, Nuşirevan'ın daha da hoşuna gitmiş. Ödülü 3 katına çıkarmış. Adam çok bir bilgeymiş diye sözünü kesti tutak. Nuşirevan da her kimse pek bir cömert. Demek bilgiyi bilgeliğe çevirmek iyi bir şey. Baksana yanıtı düşündürdükçe ödülü katlanıyor. Sen de her gün her an katlayacaksın söz mü? Ben ne biliyorum ki katlayayım? Öğrenirsem ancak. Öğrenirsin, başkalarına soracağını kendine sorar, yanıtını dürüstçe verebilirsen kendini bilirsin. Kendini bilmek, doğayı bilmektir. Doğayı bilmek, varlığın gizine ermektir. Bana öğretir misin? İstekliysen, dirençliysen, kararlıysan, bıkmazsan, bıkmam. Madem varsın, bitkilerden başlarız. Yakılarla ilerler, okumayla tamamlarız. Dinlenmişlerdi. Maun yeniden ayaklandı. Tutak yeniden yardım etti. Hiç konuşmadan açıklığa geldiler. Güneş son ışıklarını toplamakta, gece ağır ağır yorganını sermekteydi. Dağlarımız ulu dedi Maun. Gece birden çöker. Yarın yararım. Sen de yardım edersin, taşırız diyerek tutağın eline yapıştı. Aslıcan ağla dönen keçileri sağmış, bakraç elinde dama yönelmişti. Koru yanından el ele tutuşmuş, güle oynaya gelen tutakla Maun'u gördü. Olduğu yere çakıldı. Gözleri iri iri açıldı. Yumruğunu göğsüne bastırma çabası bakraçtaki sütü dökecekti. Güçlükle dengelendi. Gözünde nem, belleğinde gittikçe uzaklaşan geçmiş güzlerinin izi canlandı. Tutak yeni yeni yürüyordu. Babası oduna giderken sırnaşmış, birlikte gitmişlerdi. Baran her güz yaptığı gibi yeterli odunu yarmış, açıklığa yığmış olmalı. Oğluyla el ele dama dönüyorlardı. Günün son ışıkları arkalarından vuruyor, onları göğün hayal perdesindeki tasvirlere döndürüyordu. Bedenlerinin yardığı alacakaranlıkta, baranın geniş adımlarına yetişme telaşı, tutağın ayaklarını pervane kanadına dönüştürmüştü. Dama girdiklerinde ikisi de kanter içindeydi. Mintanlarını sıyırıp sırtlarına peşkir sarmış, ikisini de hemen sofraya oturtmuştu. Tutak daha karnı tam doymadan babasının kucağına devrilmiş, derin bir uykuya dalmıştı. Sofrayı kaldırmadan oğlunu mindere uzatıp üstünü örtmeye devinmişti. Başı baranın omzuna değdi. Burnunda teninin ter karışımı kokusu tüttü. Yanağı dudaklarının alazıyla kavruldu. Yangın boynundan göğsüne indi. Yüreğinin çarpıntısı ağzında zamk, teninde deprem oldu. Tutağı usulca mindere yaydı. Terli mintanı sıyırdı. Peşkirle birlikte oğlunun üstüne serdi. Kınalı parmaklarıyla kocasının kulunçlarını, sinirlerini ovdu. Alazlı dudaklarıyla boyun çukurunu, göğsünü, ağzını öptü. Karanfil kokan nefesini nefesinde soludu. Yorgunluğu unutturdu. Dirilen baranın elleri pençe, kolları kıskaç, kunt bedeni sarmaşağa dönüştü. Ağzı kurumuş, bedeni yay gibi gerilmişti. Bastırmaya yumruklarını sıkarken süt bakracı çalkalandı. Silkindi, yutkundu, gözlerini perdeleyen yaşı boş eliyle silerken bakracı yere koymaya devindi. Vazgeçti, derin bir soluk alarak dama girdi. Duramadı, yumruklarını sıkarak göğsüne bastı. Bedenine yayılan ince bir sızıyla yeniden dışarı çıktı. Kapı sövesine yaslanarak gelenlere baktı. El eleydiler. Tutağın ayakları tıpkı o günkü gibi pervaneleşmiş, Maun'un adımları ayrımsız baranınkilerle eşleşmişti. Bedenlerini çevreleyen ayla, koruyla birleşiyor, dağ dama yürüyordu sanki. Ürperdi, boğazı gıcıklandı, öksürdü, yutkundu, hafifçe bükülerek bir daha baktı. Yanılmıyordu. Bu kadar olur, düşüncesiyle elleriyle kasıklarını bastırdı. Bugün de güveç yaptım. Sanki aklım başımda değil derken gözlerini ovuşturdu. Bugünkü gördükleri o günküyle sarmaştı. Birbirine caynaştı. Tek minyatürde kaynaştı. Renk cümbüşüne dönüşüp beyninin tavanlarına asıldı. Bakışlarını başının içine mi, dağın yamacına mı çevireceğini bir süre bilemedi. Sonra gözlerini kırpıştıra kırpıştıra dağın yamacında karar kıldı. Uzun uzun, devingen aylalar halinde akşam alacasını yara yara yaklaşanlara baktı. Baba oğul gibi tümcesi yutkunmasa dudaklarından fırlayacaktı. Kendinden kaçar gibi yeniden dama girdi. Erişteyi suya saldı. İvecen sofrayı kurdu. Güveci külün üstünden aldığında tutak fırtına gibi dama girdi. Kurt gibi acıktım dedi daha kapıda. Hemen arkasında beliren Maun'un küt gövdesi sanki dokusuyla onayladı. Haklı, çok çalıştı. Görsen şaşar kalırdın ana, diye atıldı tutak. Maun omzundan bastırmasa sofraya oturmaktan vazgeçecekti. Bir koca ağacı tek koluyla sürüdü. Hani masallarının tepegözü var ya, koca kayayı kaldırdığı gibi bir ordunun üstüne fırlatıveren Tepegöz, inan onun gibiydi o ağacı sürürken. Abartma, dedi Maun. Yardımın olmasa zor sürürdüm. Ya, yardım ettim. Alkış sana, dedi sesinde beğeni tınılarıyla Aslıcan. Kolay değil yaptığın. Ye de aş soğumasın. Güveç yaptım. Umarım seversiniz. Sevilmez mi, dedi Tutak'tan önce Maun. Tutak kimseyi beklemeden bazlamasını yemeğin suyuyla ıslattı, tahta kaşığını doldurdu, ağzını şapırdatarak neredeyse çiğnemeden yuttu. Anasıyla Maun sevecen gözlerle onun devinilerini izliyordu. Tutak doymak üzereyken yemek akıllarına geldi. Onu izleyerek banıp kaşıklamaya başladılar. Sofradan en son Tutak kalktı. Maun çoktan ot mindere bağdaş kurmuş, sırtını katı yastığa yaslayarak bitki torbalarını sahana dizmeye, Aslıcan damın dışında bulaşıkları yumaya başlamıştı. Maun ocak ışığında benzer bitkileri birbirinden ayırmakta zorlanınca doğruldu. Tutak ondan önce davrandı. Çırayı ocakta tutuşturdu, sol yanına diz çökerek ışığı sağa tuttu. Dikkatle Maun'u izlemeye başladı. Çok geçmeden günün yorgunluğu göz kapaklarında değirmen taşları oldu. Birkaç kez boş eliyle gözlerini ovdu, iki kez üst üste esnedi. Anası elinde yunmuş güveç ve tahta kaşıklarla içeri girerken direnci tükendi, ağır ağır devrildi. Çıranın alazı yay çizerek elinden kayarken kaptı Maun. O an gövdesi yamuldu. Başı Maun'un dizine düştü. Derin bir uykuya daldı. Maun Bap uyandırmak kaygısıyla yanar çırayı kıpırdamadan yerleştireceği bir yer aradı. Bulamayınca alaza baka kaldı. Aslıcan elindekilerle kapıdan girer girmez uyuyan oğluyla çıra elinde donan Maun'u gördü. Kapları ocak başına bıraktı. Çırayı yavaşça Maun'un elinden alıp duvardaki demir maşaya takmak üzere yanaştı. Gözleri aleve kenetlenmiş, alev gözlerinin derinliğinde yanar dağlar tutuşturmuştu. Kıyamadı. Arada bana da olur düşüncesiyle ocağın harı alır aklımı. Tutkuyla tutuştuğumuz güzel günlere götürür. Tutağım bile olmadı. İki başta kaynaşmış dört el, dört ayak bir beden olduğumuz zamanlara. Damda, hasır, kilim, minder, yatakta, inde, yağız toprak üstünde, ağılda, saman içinde, koruda, kestane, ceviz altında, el ele, göz göze, ten tene oynaştığımız demler gözlerimin önüne gelir. Her anını yeniden yaşarım. Hafif bir iç çekişiyle titredi. Bir an, belki düşünü görür umuduyla gözlerini kapadı. Açtığında kuşkuyla Maun'a baktı. Aynı dalgınlıkla bir Buda yontusu gibi oturuyordu. Hiçbir şeyin ayırdında olmadığı güveniyle doğruldu, ayaklarının ucuna basa basa yaklaştı. Usulacık çırayı aldı, doğrulup maşaya kıstırdı. Maun boş elinde çıra varmış gibi yontusunu bozmadı. Sonra birden silkinip titrediği an karşısına diz çöktü Aslıcan. 10. ayrımın sonu sayfa 118.